İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize ölüm kavramından bahsediyorlar. Muhterem hocam, tasavvuf tarihinin büyük şahsiyetlerinden Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin bir hali var. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin genç yaşta beli bükülmüş. Sebebini soranlara şöyle diyor Süfyan-ı Sevri Hazretleri: kendisinden ilim tahsil ettiğim bir hocam vardı. Vefatı esnasında ona telkinde bulunduğum halde kelime-i tevhidi getiremedi. Bu hali görmek benim belimi büktü diyor. Yani akıbetin meşhur olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla salih bir insan olsa da, ilim sahibi bir insan olsa da son nefes garantisi yok. Arif bir zat da olsa, alim bir zat da olsa son nefes garantimiz yok. Yani bunu nasıl anlamak gerekiyor kıymetli hocam? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Son nefes, hüsnü hatime deniliyor.
Evet.
Hatime bir sonuç ifade ediyor. Hüsnü hatime güzel bir sonuç. Böyle imanla öldüğümüz zaman ona güzel deniliyor ama arasında güzel kelimesi, cemil kelimesi de güzel manasına geliyor. Niye hüsn kelimesi kullanılıyor?
Cemil kelimesi değil de hüsn kelimesi.
Tabii.
Hüsn de o ayrı bir güzellik demek ki. Cemillen yani.
Hüsn kelimesi böyle abstrak, soyut, mücerret, ahlak, görünmeyen tarafın güzelliği.
Evet.
Cemil ise daha somut, daha konkre, daha gözle görülebilen, dıştan görülebilen güzellik, cemil.
Bir zahiri güzellik, cemil.
Bir zahiri ve batini güzellik.
Evet.
Yani içinde Allah'la olan münasebeti, yapısında güzellik var ve o güzellikle ölüyor. Onun için dış güzellik, mesela bir bayan ile evleneceğiniz zaman onun zenginliğine bakarak, zenginliğini referans alarak evlenmeyin diyor Peygamberimiz.
Evet.
Onun güzelliğini referans alarak evlenmeyin diyor. Sosyal statüsünü elit mi değil mi, asil mi değil mi, bunu da referans almayın diyor.
Evet.
O da güzel mi derken cemil kelimesi kullanılıyor. Hüsn kelimesi kullanılmıyor. Eğer diyor onun dini güzelse, ahlakı güzelse, onunla evlenin. Ahlakı referans alarak evlilik gerçekleştirenlerin dünyası ve ahireti bereket bulsun diyor. Dünyası bereket bulsun, ahireti de bereket bulsun.
Evet.
Ama Peygamber bakın dikkat edin. Güzelliği referans, yani Allah referansıyla evlenenlere dua ediyor. Efendim söyleyeyim. Dünyevi referansla, seküler referansla evlenenlere Peygamberimiz dua etmiyor.
Yani ahlak daha önemli oluyor.
Öyle. Yani. Mesela Tebük Savaşı'na giderken Peygamberimiz, keyfiyetler çok önemli.
Evet.
Keyfiyetler. Umare radıyallahu anh'e Peygamberimiz sancağı verdi.
Evet.
Fakat bir süre sonra Abdullah İbni Mesud geçiyordu. Umare'den sancağı aldı. Abdullah İbni Mesud'a verdi.
Evet.
Umare radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah dedi, bir yanlışım mı oldu? Ona verdiniz. Peygamberimiz hayır dedi. Yanlışın yok dedi. Ama dedi, o Kur'an'ı senden daha iyi biliyor. Sen ona göre Kur'an'ı daha az biliyorsun.
Dedi. Allah Allah.
Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsun manası şu. Bir, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Bu mana var. İki, ezberlediği gibi okuyor. O mana da var.
Evet.
Okuduğu gibi anlamış. O mana da var. Anladığı gibi de yaşamış. O mana da var. Anladıktan sonra Allah'ın Kur'an'daki çizmiş olduğu ilahi ahlak kendisinde gözükmeye başlamış. Her birinizde vardır bu.
Yani ahlak az veya çok. Yani, evet.
İlahi referansla ahlak gelişmiş.
Evet.
Onun için ona verdik. Ondan sonra Evs ve Hazreç kabilelerine Peygamberimiz emir verdi. Bayrağı, dikkat edin, bayrak taşınıyor.
Evet.
Allah'a en yakın insana verin diyor. Bunu bir epey bir brainstorm olarak, beyin fırtınası olarak çok düşünmek lazım.
Evet.
Evs kabilesi de Kur'an'ı en iyi okuyan, en çok ezbere bilen, en çok anlayan, en çok yaşayan ve ilahi ahlakı en fazla elde etmiş kişilere sancaklarını Evs ve Hazreç kabileleri veriyor.
Evet.
Kur'an'ı en iyi bilen, Allah'a en yakın olan bayrak onun elinde olacak.
Yani ihlas ve takva, fazilet bunlar önemli
bu
oluyor.
Bu kalite, evet, kriterleri kalite, bunlar oluyor.
Evet.
Ya bunlar düşünmek lazım.
Evet hocam.
Bunu ben işte Süfyan-ı Sevri Hazretleri üzerinden düşünüyorum. Yani son nefeste hocası imansız ölmüş. Süfyan-ı Sevri de biliyorsunuz İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı Malik gibi, Ahmed İbni Hanbel gibi böyle mutlak müştehit.
Evet. Yani
mutlak müştehitlerden birisi de Süfyan-ı Sevri Hazretleri.
Genç yaşta beli bükülmüş. Evet. Yani bundan dolayı belim büküldü diyor.
Belim büküldü diyor. Yani evet. Bir şeye çok üzülürsünüz.
Evet.
Ve beli bükülmek kelimesi yani o üzüntünün altında insanın bedeni fonksiyonlarında gerileme oluyor. Psikosomatik olarak bedenini etkilemiş üzüntüsü.
Evet.
Ve beli bükülmüş. Niye? İşte hocam vardı. Alim, fazıl, ehli tevhid, yani dindar. Böyle muhterem bir hocamdı. Ama son nefeste vefat ederken kendisine yanında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ölmekte olan kimsenin yanında hafif sesle bu söylenilir. La ilahe illallah de denmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemedi diyor. İşte bütün bir ömrünü İslam'la yaşadı fakat son nefeste dinini kaybederek gitti.
Yani akıbet meçhul.
İşte evet. Bu Adnan Menderes'in vefatı sırasında 1961 senesinde işte idam edildi. Adnan Menderes kelime-i şehadet getirerek idam sehpasına gitti Adnan Menderes. Sandalyenin üzerine çıktı. Boynuna ip geçirildi. Cellat Kara Ali tekmeyi vuracak ve hayatı sona erecek.
Evet.
Ve kelime-i şehadet getirdi. Kaderin önüne geçilemez dedi.
İnşallah şehit olmuştur.
Ve ondan sonra altındaki sandalye alındı ve idam edildi, şehit oldu. Kader bilemiyoruz. Bu şundan dolayı bakın. Son nefeste iman garantisi sadece peygamberlere verildi mi? Verildi. Bize verildi mi? Verilmedi. O zaman yani Allame-i Cihan bile olsanız, gökte uçan evliya bile olsanız, Abdülkadir Geylani bile olsanız son nefeste iman garantisi yok. Geçtik onu. Ebu Bekir radıyallahu anh bile olsa hani Esad Erbili Hazretlerinin yanına emekli bir hadis profesörü geliyor İstanbul'da.
Evet.
Rahmetli Sami Efendi Hazretlerinin şeyhi. Hadis profesörü diyor ki tabi yıl 1900'lü yıllar ve hatta 1910'lu, 15'li yıllar.
Evet.
İstanbul'da işte Fatih Medresesi'nde hadis profesörü, müderrisi geliyor. Diyor ben ihtiyarladım artık. Biraz da tarikatla uğraşayım. Biraz zikir çekeyim. Biraz Allah'la aramı düzelteyim. Biraz da kendimi yaşayayım diyor. Hep toplum için yaşadım. Biraz da kendim için yaşayayım diyor. Sordum, soruşturdum. Bu İstanbul camiasında manevi derecesi, mertebesi en büyük şey siz imişsiniz. Zamanın kutbu da siz imişsiniz.
Evet.
Bu şekilde böyle itibarlı laflar konuşunca Esad Erbil'i Hazretleri diyor ki o profesöre, Hoca Efendi diyor, şimdi size bir soru soracağım diyor. Buyurun sorun efendim. Peygamberimizden sonra bütün bir ümmeti Muhammed'i şöyle bir düşünün diyor. Hepsini. Ta peygamberimizden şu ana kadar gelen bütün ümmeti Muhammed. Hepsini şöyle bir düşünün bakalım diyor. Evet diyor. Buyurun diyor. Bu ümmetin içerisinde sizce en faziletli insan kimdi diyor.
Evet.
Hadis profesörü hemen ilk vehle-i ula'da ilk anda kalkıyor rahatlıkla. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor. Evet. Doğru cevap da budur.
Evet.
Benim de kanaatim bu. Herkesin kanaati bu. Bu ümmetin peygamberimizden sonra en hayırlısı o mu o?
En faziletli.
Zirvemiz zirve.
Evet.
Soru 2 diyor Esad Erbil Hazretleri. Soru 2. Bu ümmetin en hayırlısı olan kişiye son nefeste imanla ölme garantisi verildi mi verilmedi mi diyor. Verilmedi diyor.
Hayır.
E verilmediyse ben Hazreti Bekir gibi makamam yüksek birisi değilim diyor. Onun kat kat aşağısında ne olduğum belli değil, akidem ne olacak bilmiyorum. Korku içindeyim diyor. Hazreti Bekir'in durum bile son nefeste imanla ölme garantisi yoksa bizim gibi gariplerin hali ne olur düşün diyor. Ağlamaya başlıyor. Müderris de ağlamaya başlıyor. Hadis hocası da. Ve o ona sarılıyor. O ona sarılıyor. Bir saat ağlamışlar. Öyle.
Yani tevazu işte, gösteriyor yani.
Kutup oldun, aktap oldun, Muddin Arabi gibi oldun, Abdülkadir Geylani gibi oldun, Hacı Bayram Veli gibi oldun. Böyle bir şey yok.
Yani böyle bir havaya da girmiyor yani.
Yok ha, öyle bir şey yok. Son evet. Nefes ne olacak? Kader öne geçer. Bak Adnan Menderes'in son sözü bu.
Evet.
Mukadderatın önüne geçilemez. Son sözü bu olmuş. Kaderin önüne kimse geçemez. Kader de kuantumdur.
Kader ve akılın yani.
Dikkat et. Kuantum ilkesi, dikkat edin. Kuantum ilkesi aklın kalbe indirilmesiyle çözülen bir ilkedir. Çünkü entropi vardır, kargaşa vardır.
Kaos.
Ama o kaosun içerisinde gizli bir ahenk var.
Denge var yani.
Gizli bir denge, bir armoni var, uyum var.
Uyum var, evet.
Ha. İşte la ilahe Allah'ın zıttı. İllallah da ilahenin zıttı. Ama kelime-i tevhidi ikisi yan yana getirmiş. La ilahe kısmı, kelime-i tevhidi küfür kısmı. İllallah da iman kısmı. İkisini birleştirin diyor.
Zıtları
Allah Allah birleşmez. Nasıl birleşecek?
Zıtları birleştirmiş
oluyor. Tevhid kelimesi.
Evet, evet.
Vahhede yuvahhidu tevhid. İki zıt şeyi birleştirmek manasına geliyor. İlahe ile Allah'ı birleşmez efendim. E ama kelime-i tevhid de böyle geliyor. Bunu söylemeyen de Müslüman olmuyor.
Evet.
Ve bu birleştirme işini yaparken kelime-i tevhidin başında bile dikkat edin yokluk var, hiçlik var. La. La ile başlıyor olay. Tevhid la ile başlıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi-i Şerifi la ile başlamıyor mu? La ile başlıyor. Yokluk. Yoklukla başlıyor. Bişnevezne için hikayet mi konet? Eccodaihoyi şikayet mi konet? Neye kulak ver? Ney? İşte bir müziksel enstrüman. Enstrüman. Müziksel enstrüman mı? Mevlana o enstrümanı kastetmiyor. Ney kelimesi Farisi dilinde yokluk, hiçlik anlamına geliyor.
Yokluğa,
kuantuma, kadere, hiçliğe, yokluğa, akıl ötesine, ölüme kulak ver. Hiçlikten, yokluktan ne gelecek? Yani la diyor.
Evet.
Mesnevi neyle başlıyor?
Yoklukla başlıyor.
Bişnev ezney. Yokluk, la ile başlıyor.
Evet.
Artık geri kalanı ilahe illallah. Mesnevi. Ondan sonra birinci beytten sonra gelen 28.692 beyt de ilahe illallah olmuş oluyor. Neyle başlıyor? Fena makamına ermeden tevhid gerçekleştirmesi mümkün değil ve tevhidin hakikatinden bahsetmek mümkün değil. Tevhidi de la'ya, yokluğa ermedik. Yokluk makamına, fena makamına ermedik. Kendi hiçliğinin farkına varmamış ve bunu da öznelleştirmemiş bir kimseye bunu siz anlatamazsınız. İlahe var, Allah var. İkisi bir kelimede birleşmiş. Bir kargaşa çıkıyor ortaya ya. O siyah, bu beyaz. Bu aydınlık, bu karanlık. Bu iman, bu küfür. İlahe ve Allah kelimesi. Ama la ile başlıyor.
Evet.
Nefi ve ispat. Nasıl birleştirilecek? İşte yukarılarda zıtlık yoktur. Hep birleştirmiştir. Tasavvuf erbabı arasında kavga dövüş olmaz. Yukarı çıkıyorlar sürekli.
Evet.
Ama aşağıda akıl üzerinden ilim üretenlerde ihtilaf çok. Kelamcılar hep Allah'la konuştukları halde akıl üzerinden ilim inşa ettikleri için kelamcılar arasında yığınla ihtilaf var.
Münakaşa çok yani.
En az münakaşa onlar olması arasında olması lazım. Onlar akılla hareket ederek anlatıyor. Öbürü gönülle hareket ederek anlatıyor. Gönül birleştirici,
gönül
akıl arıştırıcı,
evet.
Akıl fark makamı, gönül cem makamı, birleştirme makamı, camu-i lezzat, yukarıları.
Zıtları birleştiriyor.
Zıtların birleştirilmesi, bir araya getirilmesi. Bunlar boş şeyler değil.
Evet hocam.
İşte herkesin akıbeti meçhul.
Yani meçhuller aleminde yaşıyoruz. Yani.
Firavun'un sihirbazları biliyorsunuz. Ömür boyu sapıklık üzere yaşadılar. Yaşları 50, 60, 70,
evet.
40 böyle yaşlı insanlardı. Ama Hazreti Musa ile yarıştılar. Hazreti Musa'nın yılanı onların yılanını yedi.
Evet.
Yiyince baktılar ki bu sihir değil.
Sihir değil, büyü değil yani.
Bu yani. İlahi bir şey. Uzman oldukları için Hazreti Musa'nın asasını bırakması, onun ejderhaya dönüşmesi, kendi yılanları yemesi olayının mucize olduğunu uzman oldukları için anladılar. Alelade değil, fevkalade olduğunu fark ettiler.
Kendileri en ileriydi ama
süper.
Süperdiler.
Süper, yani. Yok. Evet. Hazreti Musa'nın
evet.
Koyduğu şey süperdi.
Evet.
Süper natüreldi. Kendilerinki natürel.
Natürel.
İpliklerin içerisinde civayı koymuşlar. Civa güneş ışığını görünce genleşmiş, ipler hareket etmiş, yılan gibi gözükmüş. Olay bu.
Evet.
Duha vaktinde yapılıyor güneş yükselirken. Ama Hazreti Musa'nın elindeki asası kendi nefsiydi. En güçlü nefis peygamberlerde olur. En güçlü nefis büyük evliyalarda olur. Nefsin çok kuvvetli büyük evliya olursun. Nefsin zayıf kuvvetli evliya olamazsın. Büyük pehlivanı yeniyorsun. Büyük pehlivanı yen dünya şampiyonu olur.
Evet.
Ağır siklet olur. Hafif ve tüy sikletler de olmaz. Nefsi zayıf. Nefsini yenmek için fazla zorlanmıyor.
Evet.
Fazla bir özgürlüğü ağırlığı olmaz onun. Nefsi çok kuvvetli. Şiddetli savaşlar vermiş. Kafası gözü yarılmış. Ama galip gelmiş. O işte birinci odur. Dünya. Yani world. Dünya şampiyonu. Dünya odur artık.
Dünya şampiyonu.
Şampiyon. World şampiyonu odur. Dünya şampiyonu odur.
Evet.
Peygamber. Onun için yılan, onun yılanı ejderha gibi çıkmış gelmiş.
Hepsini çok yuttu güçlü. Yani.
Ha. Hepsini yuttu bitirdi.
Evet.
Ve iman ettiler. Ve öyle bir iman, bir anda iman ediyorlar. Öğlenden önce iman, öğlenden sonra da idam edip öldürülüyor.
Allah Allah.
İnna ila rabbina lemun kalibun, Allah'a gidiyoruz dediler. Hazreti Musa'nın inandığı hak Rabbi Musa ve Harun doğru bir Allah'tır dediler. Ve iman üzere öldüler.
Ölümden korkmadılar. Yani.
Yok. Allah'ı buldular.
Evet.
İmanı elde ettiler. Ve o imandan hiçbiri sapmadı. Hepsi de öldürüldü. Min hilafin. Eller kesildi. Ondan sonra öbür ayağı. Öbür ayağı kesildi. Öbür eli kesildi. Kan kaybından dolayı da öldüler. Ve ahirete intikal ettiler. La dayra. Mahsuru yok. İnna ila rabbina lemun galibun. Mahsuru yok. Zararı yok. Sonunda biz Allah'a kavuşmayacak mıyız? Kavuşacağız. Bu bize yeter dediler. Böyle güçlü bir iman elde ettiler.
Çok kuvvetli bir imanla vefat ettiler. Yani.
Demek ki Hazreti Musa'nın aleyhisselamın göstermiş olduğu mucize ne kadar büyük. Ömür boyu imansız yaşıyor. Ölecekleri gün imana giriyorlar.
Allah Allah.
Ölecekleri gün. Ve Firavun hepsini öldürüyor. Ve imanla olarak ölüyorlar.
Kuvvetli bir imanla yani.
İşte Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na bir sahabe katılıyor.
Evet.
Müslüman ol, ondan sonra savaşa git diyor. Peygamberimiz değil mi?
Evet.
O da olur ya Resulallah diyor. Gidiyor savaşıyor, ölüyor. Ama adam da Müslüman olalı 2 saat olmuş. Hiç oruç tutmamış, hiç namaz kılmamış, hiç zekat vermemiş, hiç İslam yaşamamış. 2 saatlik taze Müslüman. Peygamberimiz namaz, ibadet, hiçbir ibadeti yok. Cennete giden birisini örnek verin deyince sahabe bu zatı örnek vermiş.
Evet.
Onun için biz dindarız güya. Bu dindarlığımıza vahidçiyim güvenmek yok. Öyle benim demek yok.
Kesinlikle hocam.
Boynumuz bükük. Bilemiyoruz. Elimizi açtık. Ağlıyoruz. Ya Rabbi sonumuz ne olur bilemiyoruz. Ama seni seviyoruz. İşte hatalarımız da var. Bizi affet. Yani süper bir şey değiliz. Sıradan, ordinary bir Müslümanız. Extraordinary bir Müslüman değiliz. Ne olacak bu halimiz? Para cimrilik var. Yemek yedirmek yok. Elime söyleyeyim, dedikodu bol. Dünya süsü var. Boşa vakit maç bilmem ne izliyoruz. Malayanı konuşuyoruz. Hep bunlar var hayatımızda. Seninle ilgili bir Kur'an okumak, dua etmek, sana namaz kılmak, seninle bütünleşmek. Hayatımızda bunlar yok. Ben nasıl Müslümanım? Beni eksiğimle kabul et. Kendimi toparlayayım. Kendimi regüle edeyim. Kendimi düzenleyeyim. Ve orta yola geleyim. Dünya ahiret dengemi kurayım. Ve sana bir kul olayım. Ve bir kul olarak da canımı al ya Rabbi. Senin özür dileyerek yaşıyorum. Yemeği yerken layık değilim. Utanarak yemek yiyorum ya Rabbi.
Boynumuz bükük yani.
Yemek yerken evet. Yemeğin şükrü oymuş. Evet. Ya Rabbi yemeğe verdin, yiyoruz. Ya ben layık değilim bu yemeğe. Çünkü fakirlerle bölüşmem lazım. Bu soframdaki yemek fakirin sofrasında yok. Ve onun yarısını fakire götürmem lazım gerekirken fakirin hakkını ben sofrada ben yiyorum. Ve layık değilim, utanıyorum derken utanarak Allah'ın huzurunda verdiği nimet önünde Allah'a karşı utanç duyarak yemek yersek bu yemeğin bir parça şükrü oluyormuş.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, şeytan Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım ve kullarını azdıracağım diyor. Yani ve diriliş gününe kadar da kendisine mühlet verildiğinden bahsediliyor. İmtihan dolayısıyla da bu mühlet kendisine veriliyor. Ancak bu şeytanın bu etkisinden ihlasını koruduğu kullar yani korunabiliyor. Ayet-i Kerime'de öyle geçiyor. Sad suresi 83. ayet-i Kerime'de. Yani şeytan sırat-ı müstakim üzere oturuyor, kulları azdıracak ama ihlaslı kulları azdıramıyor. Dilerseniz yani bunu nasıl anlamak gerekiyor? Buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. İhlas, halis muhlis olmak. Saf olmak. Katışıksız olmak. Bu altın, bakır karışık yok. Halis altın diyor değil mi?
Evet.
Saf altın. İhlas kim bulunduğu dava içerisinde bu samimiyet ve bu ihlası elde edebilirse her kim o samimiyeti onu hedefine ulaştırır. Hedefe mi ulaşmak istiyorsun? Samimiyet. Dayanan o. Yani kendinle barışık olmak. İkinci planda da arkasından hemen Allah'la barışık olmak geliyor.
Evet.
Allah'a ulaşamadığı halde kendisiyle barışık olan, davasına inanan ve davasıyla bütünleşen, davasını öznelleştiren insanlar. Troçki, Lenin 1917 senesinin Ekim ayında ihtilal yaptı. Çarlık Rusyası'nı devirdiler. Romanov ailesi gitti. Ve yerine komünist, bolşevik bir rejim geldi.
Evet.
Rusya'nın topraklarını düşünün. Ta Polonya'dan başlıyor. Ta Sahalin adalarına kadar, Pasifik okyanusuna kadar gidiyor. Güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyor.
Evet.
Kuzeyde, işte Kuzey Buz Denizi'ne kadar gidiyor. Yani bugünkü Türkiye'mizin yaklaşık 12 misli büyüklüğünde bir devlet.
Evet.
O kadar büyük bir devlet. O kadar büyük bir devlette bir rejim değişikliği 1000 tane inanmış komünist tarafından yapılmış. 1000 kişi.
1000 kişi. Sayıları az ama yani davalarına sahip çıkmışlar ya.
Yani hepsi ateş gibi.
Evet.
Böyle kendileri dava olmuşlar. Dokunduğu şeyi davaya dönüştürüyor. İnanmış, bütünleşmiş. Kendisi inanmış önce. Bir insan kendisi inanmazsa o insan kimseye tesir edemez.
Başkalarına inandıramaz.
Ve kendisini dönüştüremediği gibi kendisine inanmadığı için kendini dönüştüremez. Başkasını da dönüştüremez. 1000 kişiyle yaptık bizi ihtilal ediyor. Trotski hatıralarında bunu yazıyor. 1000 kişi. Fazla yok. Ya düşünüyorum. 1000 kişiyle koskoca Türkiye'nin 12 misli büyüklükte bir coğrafyada ihtilal nasıl yapılır? 1000 inanmış adam. Ölümüne inanmış adam. Böyle gözünde ölüm yok. parça parça etseniz yok, aldırmıyor. Davasında dost doğru gidiyor. İhlas. Allah başarı erdirir mi? Erdirir.
Evet.
Ben negatif örnek verdim. Negatif. Huneyn Savaşı'nı biliyorsunuz.
Evet.
Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar sayımız çok. Kesret, Kur'an-ı Kerim'de kesretten bahsediyor.
Acibetkum kesretukum
diyor. Acibetkum kesretukum. Çokluğunuz çok, sizi ucube, kendini beğenme hastalığı, evet, narsizm hastalığına ortaya çıkmasına sebep oldu. Kendinize aşık oldunuz. Sayımız çok, yeneriz dediniz. Ne oldu? Darmadağın oldunuz diyor. Bütün ordu darmadağın oldu. Karşıda 45 bin kişilik düşman kabilesi, Hevazin kabilesi. Peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Tek başına, kimse yok. Ve elinde mızrağıyla peygamberimiz 45 bin kişilik orduya tek başına saldırıya geçti. Evet. Tek, kimse yok. İlk uyanan Hazreti Ubeyr, Hazreti Ömer uyandı. Hazreti Ali Efendimiz uyandı. Artık kimler varsa yakın sahabeler. Ama peygamber tek başına 45 bin kişilik orduya saldırıyor. Bak davaya ne kadar inanmış. Ölümüne.
Evet.
Öleceği kesin mi? %1000 kesin. %100 değil. %1000 kesin. Davasına, yani dava saldırıyor. Peygamber saldırmıyor. Ne davası? Allah davası saldırıyor.
İman yani.
İman saldırıyor. Hazreti Bekir falan toplanınca hemen önde gelen ecillâ-i sahabe-i kiram, önde gelen sahabe-i kiram hazretleri, onlar hemen toplandılar acele. Peygamber etrafında. Ondan sonra ey Evs, ey Hazreç, ey Kahtan, ey bilmem ne, artık ne hangi kabileler varsa bağırarak topladılar. Müslümanlar bir anda o bir denen, ölüm denen peygamber ölüm haline gelmişti. Yokluk, kara delik. Her şeyi kendine bir anda toplayıverdi peygamberimiz. Müslümanlar bir anda sıkı bir saf oldular. O sıkı safla saldırdılar. Karşıdaki kabileleri yendiler. Bak tek başına saldırıyor.
Evet.
Tek. Bir davaya inanıyorsan etrafında adam var, adam yok. Ona bakmayacaksın. Tek başına da olsa inandığın davada gideceksin. Başarının birinin sırrı budur.
İnanmak yani.
Önce bir dava olacak. Dava adam olacaksın. Her dava adamı kendi davasına inanmıyor.
Maalesef.
O davaya inanacaksın. İnandıktan sonra içselleştireceksin. Kendin dava olacaksın. Dava özne nesne münasebetidir. Özüne nesne münasebeti kalkacak. Davanın kendisi, bizzat sen olacaksın, kendin olacaksın dava. Senlik benlik ikiliye kalkacak ve tevhide ulaşacaksın. Davanla tevhid olacaksın. İşte oradan bir inanç doğacak. O inanç her yeri yakar, yok eder.
Evet.
Bak negatif örneğe de veriyorum, pozitif örneğe. İnanacaksınız. Albert Einstein bir o relativite teorisini İnanmış. Doğru olduğunu sezmeye başlamış. Diyor ki bu formül buraya kadar geldi. İzafiyet, izafi olduğunu her şeyin, relatif olduğunu, kurgunun kainatta relatifi göre çalıştığını, tabi sonradan da kuantumu da tespit ettiler. Erwin Schrödinger'in koymuş olduğu formülasyonla.
Evet.
İnandı. Çözeceğine inandı. Çözeceğim dedi. Tabi evini ihmal etti. Çocuklarını ihmal etti. Çocuklar babalarını çok önemli günlerde görebiliyorlardı. Çünkü konferanslara oraya buraya gidiyordu. Dünyayı dolaşıyor. Dünya adamı olmuştu. Yani tikelliğini kaybetmiş, tümel olmuştu.
Yani hedef,
çocukları da
evet,
babacığım diyor, kucaklıyorlardı. Baba sana hasret izliyorlardı. O hale geldi. Hanımı hasret çekiyordu. O inancında o kadar sabitleşmiş ki gece gündüz çalışıyordu. Geceleri çalışıyor, uyumuyordu.
Yani fedakarlıkta bulunuyor. Aileden fedakarlık.
Her şeyden feriye.
Her şey. Vaktinden, her şeyden.
Sağlığından, sıhhatinden. Evet. Ölümüne çalışıyor.
Ölümüne çalışıyor.
Bu ihlas olduğu için Allah önünü açtı mı? Açtı. Kafir bile ihlaslı olsa Allah önünü açar. İhlas, ihlasın dini imanı yoktur. Bizzat kendisi imandır. Ama negatif iman tabii bu.
Evet.
Yani dünya ile alakalı bir iman, Allah ile alakalı bir iman değil. Ama ihlas, samimiyet var. Onun için böyle etrafımızda bazı insanlara bazı görevleri dağıtacağız biz.
Evet.
Şu baktığımız zaman önce bir ihlas kalitesi arayacağız. Önce ahlak kalitesi alınacak.
Evet.
Uzmanlık ikinci planda gelecek. Hazreti Yusuf aleyhisselam Mısır melekiyle konuşuyor. Diyor ki Hazreti Musa, Hazreti Yusuf aleyhisselam قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ وَاِنِّي حَف۪يزٌ عَل۪يمٌ diyor. Ey kral diyor. Kral Yusuf'u yanında nedim yapacak. Onunla sohbet edecek. Onu evet. Başbakan yapacak. O başbakanlık istemiyor. Başdanışmanlık istemiyor. Beni maliye bakanı yap diyor. Çünkü ben önce güvenilir, ahlaklı bir insanım. Ondan sonra işin uzmanıyım diyor. Yani uzmanlığım var, ahlakım var. Ahlakım önde geliyor. Uzmanlığım da ondan sonra geliyor. Beni al. Ahlakı öne koyuyor.
Görev kendi talep ediyor yani.
Kendi talep ediyor.
Evet.
Bende ahlak var diyor.
Var diyor, evet.
Önce ahlak. Ondan sonra bilgi var diyor. Biz kalkıp da bilgiyi öne alsak, ahlakı ikinci plana alsak, bilgili uzman olup da ahlakı olmayan insanların üzerine oturdukları vazifelerden rant çıkardıklarını,
evet,
ve bozgunculuk yaptıklarını ve suistimal ettiklerini görmüyor muyuz? Yığınla örneğini gördük. Bu yaşım 70. Yığınla örneğini gördük. Önce bir doğru olacak adam. Bir iyi bir adam olacak.
Evet. Bilgiyi her türlü kullanabilir adam. Ahlak bilgiyi, olmazsa.
Ahlak doğuştan gelir. Fıtratla alakalı bir yapı. Bilgi sonradan uğraşır elde edersiniz. 200 senede bilgi elde edebilirsiniz.
Evet.
Acemilik gider. Ama ahlak koca bir ömür gerektiriyor.
Evet.
Onun için önce bir ahlak var mı? Ona bakacağız. O ahlak ve o samimiyet varsa işin başına onlar gelecek. İhlassız insanlar, yani ehliyetsiz insanlar başa geçince o zaman kıyametin kopmasını bekleyiniz diyor sevgili peygamberimiz.
Evet.
Ehliyetsiz insanlara da selahiyet vermeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor diyor. Ehline.
Evet.
Ehli olmayana verirseniz bozgunculuk başlar. Bir düzende bir bozukluk görüyorsanız bozuklukları tespit edeceksiniz. O bozuklukların başında kimler var? İşte onlarda metafizik kalitenin noksan olduğu görülür. Metafizik kalite noksanlığı.
Ahlak noksanlığı.
Ahlak noksanlığı. Ondan dolayı bozuluyor. Bakıyorsun şu bakanlık iyi, bu bakanlık iyi, bu bakanlık bakanlıklardan bir tanesi de kötü. Hemen iyi olan bakanlıklara bakıyorsun. O iyiliğin arkasındaki bir ahlakı görebiliyorsun.
Evet.
Uzmanlıktan ziyade ahlak.
Ahlak.
Ahlak olunca Allah önünü açıyor. Dürüst olunca Allah önünü açıyor. Dürüst değilseniz Allah önünüzü kapatıyor. İşte bu ilke kozmik bir ilke. İnni hafizun alim. Ben önce ahlaklıyım. Ondan sonra maliye biliminde, ekonomi biliminde uzmanım diyor. Önce uzmanım sonra ahlaklıyım demiyor. Biz bunu doktora derslerine, talebelerimize sormuştuk.
Evet.
Siz böyle bir yönetici olsanız, ahlaklı bilgili mi öne gelmeli, önce tercih edilmeli, bilgili ahlaklı mı tercih edilmeli? Talebelerin %90'ı bilgili ahlaklıyı alırız. İşi bilmeyen batırır dediler. Halbuki ahlaklı daha çok batırıyor. Ahlaksız, ahlaksız daha çok batırıyor.
Tabii.
Üstelik bilenler de nitelikli soygun yapıyor.
Evet, yani bilgiyi olumsuz olarak da kullanabilir kişi yani.
Ahlak kaynediyor. Ahlak önemli. Evet. Kriter bu. Evet. Ahlak varsa var, ahlak yoksa yok.
Ama ikisi beraber olursa o da yok. Değil hala yani.
Evet. Şu yılların şeyi, efendim,
evet.
Profesör emekli oldu. Uzun yıllar geçti. İlahi tabi fakültesi burası nihayet. Ulema bir hocamız. Aynen ağlayarak dedi ki, asistan alacağınız zaman dedi, burası ilahiyat fakültesi. Bir teoloji fakültesi. Aldığınız asistanın dedi, biraz dini ahlaki durumuna bakın dedi. Böyle Allah'la arasının iyi olduğuna, namaz kılıp kılmadığına, ahlakına, bunlara bakın dedi.
Evet.
Bir olay yaşamış hoca. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın işte genç yaşta, 40 yaşında, 35 yaşında söylediğini Hocamız 80 yaşında söyledi.
Yani tecrübenin neticesi olarak bunu tabii, söylüyor yani.
Tabii. Önce ahlak diyor, ahlak. İlim adamı mı, ahlak mı? Önce bana etik lazım, ahlak lazım.
Evet.
İlim adamında ahlak olmadığı zaman neler olduğunu biz gördük mü? Gördük.
Evet.
Ne örnekler gördük, ne örnekler gördük. Ta unutamam. 1990 senesi mi neydi? Ta 20-30 sene önce. Tabii hep söyledikti şimdi.
Allah rahmet eylesin.
Orada bir olay yaşandı. Tabii şimdi elhamdülillah Türkiye'mizde böyle olaylar olmuyor da. O zamanlar demek çok oluyormuş ki böyle şai olmuştu. Ben dedi işte falanca bilim dalında sınava girdim dedi. Bana profesörler dediler ki evladım yapmış olduğunuz çalışmaları biz beğendik. Eserden de geçirdik seni. Şu anda sözlü sınavındasın. Cevaplarımıza da doğru cevap verdin. Biz seni tebrik ediyoruz. Aferin sana. Yani söyleyecek bir şeyimiz yok. Doçentliği hak ediyorsun.
Başarılısın diyor.
Ama yavrum dedi. Biz sana bu doçentliği şimdi vermeyeceğiz de 365 gün sonra bir imtihan daha olacak. Sana o zaman verecek. Ben de ağladım diyor.
Niye vermiyorsun?
Hani haklısın. Problem yok. Ve hak ettin diyorsunuz ama vermiyorsunuz ünvanı. Yani açık bir haksızlık var.
Evet.
Hocam niye böyle yapıyorsunuz dediğinde bana dedi ki senin profesör hocan benim talebemi böyle %100 haklı olduğu halde bir sene keyfi bekletti. Ben onun intikamını alıyorum dedi.
Allah Allah.
Sen hocanın kurbanısın dedi. İki profesör çatışıyor. Arada olan asistanlar oluyor.
Talebeye oluyor.
Bir sene sonra doçent oldu. Hakkı yenildi. Şimdi bu akademisyenlerin entelektüel kuantisinin size göre 17-18 mi olması gerekir bu davranışa göre yoksa çocuk seviyesinde 5-6 olması mı gerekir?
Evet.
Artık bunu yorum yapmadan olan olay bu.
Evet,
daha 30 sene hatta 35 sene önce hepsi de öldü şimdi ahirete gitti. Ama bir açıkça bir hak yenmiş. Tamam o kötülük yaptı. Sen niye karşılık veriyorsun? Ya çocuk davranışı bunlar.
Evet.
Bozsuz 60 yaşında profesörsün sen.
Olgunluk olmuyor yani.
Yok işte.
Evet,
ya ben genel konuşuyorum.
Genel olarak.
Şimdi bu devirde yok elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Ama eskiden böyle varmış yani.
Evet.
Eskiden böyle varmış.
Evet.
İşte burada da yani son nefeste ne olacak? Nasıl olacak? Yani akıbetimiz belli değil. Yani sırat-ı müstakimden Allah ayırmasın.
Amin.
Bakın Karun Müslümandı. Son nefeste imansız gitti. Bel'am bin Bağur'a. Çok yukarılarda geziyordu. İsmi Azam'ı biliyordu. Okuyor, göklere yükseliyordu. Okuyor, bir yerlere gidip geliyordu.
Evet.
Ama azdı, nefsine uydu. Dolayısıyla bir kul hangi makam, hangi manevi makam, hangi manevi mertebe veya hangi üstünlükle fazilette olursa olsun, nefis daima pusuda, şeytan daima pusuda, hep bekliyor. En ufak sende bir zaaf hali görürse o boşluktan senin içine nüfuz eder. Kale içeriden fetheder, ayaklarının altına alır, seni ezer. Ve son nefeste imanını kaybederek imansız olarak ölürsün. Şeytan işte sırat-ı müstakim üzerine oturacağım ve kullarını le'akuedenne sıratakel müstakim diyor şeytan.
Evet.
İhlaslı kulların haricinde herkesi azdıracağım. İşte bu samimi olan, ahlaklı olan, kendini self-realizasyon dediğimiz gerçekleştirilmiş ve insanlık fıtri doğuştan gelen kabiliyetlerini, potansiyellerini kinetize etmiş olgun insanları kandıramamış şeytan. Şeytanda sınırları varmış. Sınırı neymiş? Bizim ihlasımızmış.
Evet.
Bizdeki samimiyet duvarını şeytan aşamıyor.
Aşamıyor.
O zaman biz ihlasını çok çalışacağız. Rahmetli Kadir-i Şeyh'i Mustafa Yardım Edici Hoca vardı. Şevket Yardım Edici Hoca babası.
Allah rahmet eylesin.
Demişti ki bize bu ihlas her şeyden önemli. Din ihlas.
Evet.
Eddinu en nasihatü. Din samimiyettir. Eddinu en nasihatü. Din samimiyettir. O zat her gün akşam namazından sonra başlardı. Yatsı namazını kılana kadar. Yatsıdan sonra da bir yarım saat falan okurdu. Günde 1000 tane İhlas suresi.
Allah Allah.
İçtenlik suresi, samimiyet suresi. Kulu vallahu ehad. 1000 defa okur, ondan sonra yatardı.
Evet.
Her gece bu hal üzere yaşadı ve bu hal üzere devam etti. Bu hal üzere de öldü.
Allah rahmet eylesin.
Niye bunu yapıyorsun? Son nefeste iman kurtaracak. O imanın da kalitesini bu ihlas sağlayacak derdi. Düşünüyorum denklemi doğruydu.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.